Ayrım 20. 7. bölüm. 38. Telefonun zili kulaklarında yankılandı. Alo. Cevap yoktu. Eric Ackerman yavaşça telefonu kapadı. Sonra saatine baktı. Öğleden sonra 3'tü. Dünden beri gelen 12. meçhul telefondu bu. Telefonda bir insan sesini son kez bir önceki günün sabahı duymuştu. Lauren Hames. Anna'nın kaçtığını haber vermek için onu aramıştı. Öğleden sonra Ackerman da Lauren'a ulaşmaya çalışmış ama numaralarının hiçbiri cevap vermemişti. Lauren için çok mu geç kalmıştı? Daha sonra birkaç kez daha aramıştı ama boşuna. Aynı akşam ilk meçhul telefonu almıştı. Hemen pencereden dışarı bakmıştı. Trudin Caddesi'ndeki evinin önünde iki polis bekliyordu. Durum açıktı. Aradıkları adam kendisi değildi. Ortağı hakkında bilgi edinmek istiyorlardı. Şimdi gözetim altında tutulan, kontrol edilen düşman kendisiydi. Birkaç saat içinde her şey değişmişti. Artık bariyerin diğer tarafında bu başarısızlığın sorumlularının arasında yer alıyordu. Ayağa kalktı ve pencereye doğru ilerledi. İki polis hala Jacques Decourt Lisesi'nin önünde nöbetteydi. Caddeyi boydan boya ikiye ayıran çimenlikli refüje, çıplak çınar ağaçlarına, Anver Meydanı'ndaki gri renkli kiokslara baktı. Hiç araba geçmiyordu ve cadde her zaman olduğu gibi unutulmuş bir yolu andırıyordu. Aklına bir alıntı geldi. Tehlike somut olduğunda rahatsızlık fizikseldir. İçgüdüsel olduğunda ise psikolojiktir. Bunu kim söylemişti? Freud mu? Yoksa Jung mu? Tehlike onun için ne ifade ediyordu? Onu sokak ortasında vuracaklar mıydı? Uykudayken ansızın yakalayacaklar mıydı? Yoksa sadece askeri bir hapishaneye mi tıkacaklardı? Programla ilgili dokümanları ele geçirmek için işkence mi yapacaklardı? Beklemek, planını uygulamak için geceyi beklemeliydi. Hala pencerenin önünde ayakta duruyordu. Aslında ölümün bekleme odasına giden yolda ilerliyordu. Her şey korkuyla başlamıştı ve her şey yine onunla sona erecekti. Serüven dolu yolculuğu 1985 Haziran'ında başlamıştı. O tarihte Missouri eyaleti St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi'nde Profesör Wayne Dweretz'in ekibine katılmıştı. Bu bilimsel ekibin önemli bir görevi vardı. Pozitron yayımlı tomografi sayesinde beyindeki korku bölgesinin yerini belirlemek. Bu amaca ulaşmak için gönüllü deneklere çok katı bir sözleşme imzalatmışlar, sonra onları çeşitli korkularla yüz yüze getirmişlerdi. Yılanlar göstermişler, söylediklerinin çok üstünde elektrik akımı vermişlerdi. Bir sürü testin sonunda beynin bu gizemli bölgesinin yerini saptamışlardı. Şakak lobunda, limbik kıvrımı ucunda, insanoğlunun ilkel beynine karşılık gelen bir tür oyuk olan ve beyin bademciği olarak adlandırılan küçük bir bölgenin içinde yer alıyordu. Burası beynimizin en eski bölümüydü ve cinsel içgüdülerle saldırganlık dürtüsünü de içeriyordu. Ackerman bu coşku dolu anları hatırlıyordu. İlk kez bir bilgisayar ekranı üzerinde faaliyet halindeki beyin bölgelerini izlemişti. İlk kez düşünen bir beynin gizemli mekanizmasını büyük bir şaşkınlıkla gözlemlemişti. Biliyordu, kendi yolunu ve bu yolda ilerleyeceği gemiyi bulmuştu. Pozitron kamerası insan beyninin korteksinde yapacağı yolculuktaki taşıtı olacaktı. Bu alandaki öncülerden biri bir beyin kartografı olacaktı. Fransa'ya dönünce Inserm'den, CNRS'den, Sosyal Bilimler Yüksek Okulu'ndan ve çeşitli üniversitelerle Paris hastanelerinden kendisine bir fon tahsis edilmesini istemiş, bir bütçe elde etmek için her kapıyı çalmıştı. Ama bir yıl boyunca hiçbir yerden cevap alamamıştı. Bunun üzerine İngiltere'ye gitmiş ve Manchester Üniversitesi'nde Profesör Anthony Jones'un yanında çalışmıştı. Bu yeni ekiple birlikte beynin başka bir bölgesine, ağrı alanına doğru yolculuk yapmıştı. Bir kez daha çeşitli ağrılara maruz kalmayı kabul etmiş denekler üzerinde yapılan sayısız teste katılmıştı. Bir kez daha monitörlerde yepyeni, hiç bilinmeyen bir bölgeyi keşfetmişti. Ağrı bölgesini. Burası sınırları belirgin bir alandan çok bir örümcek ağı gibi tüm korteksi saran ve aynı anda faaliyete geçen bir noktalar kümesiydi. Bir yıl sonra Profesör Jones Science dergisinde şunları yazmıştı. Talamus tarafından bir kez kaydedildikten sonra ağrı duyumu cingulum ve alın korteksi tarafından az çok olumsuza doğru yönlendirilir. Böylece bu duyum acıya dönüşür. Bu olgu birinci dereceden öneme sahipti. Ağrıyı algılamada düşüncenin temel işlevini ortaya koyuyordu. Cingulum bir çağrışım seçici gibi çalıştığı ölçüde bir dizi psikolojik alıştırma sayesinde acı duyumu zayıflatılabilir, onun beyindeki yansıması azaltılabilir ve yönlendirilebilirdi. Mesela bir yanık vakasında kavrulmuş bedeni değil güneşi düşünmek ağrının şiddetinin azalması için yeterliydi. Acı düşünceyle alt edilebilirdi. Beynin topografyası da bunu ispatlıyordu. Ackerman coşkulu bir şeyler yapmaya hevesli bir şekilde Fransa'ya dönmüştü. Kendini birçok alanda bilimsel araştırmalar yapan bir kurumun başında hayal ediyordu. Onunla birlikte çalışan kartograflar, nörologlar, psikiyatrlar ve psikologlar vardı. Madem ki beyin fizyolojik sırlarını insanların hizmetine sunmuştu, artık bütün bilim dalları arasında işbirliği yapmak gerekli hale gelmişti. Rekabet dönemi geride kalmıştı. Beynin haritasına bakmak ve güçleri birleştirmek yeterliydi. Ama fon talebiyle ilgili tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. Tiksinmiş, umutsuzluğa düşmüş, Mason Alford'da küçük bir laboratuvarda çalışmaya başlamıştı. Artık moral toplamak için amfetaminlerden medet umuyordu. Bir süre sonra kullandığı benzedrin kaşeleri sayesinde kendine olan güvenini yeniden kazanmıştı. Yaptığı başvuruların kayıtsızlıktan değil, sadece bilgisizlikten önemsenmediğini düşünüyordu. Ne de olsa PET scan gücü çok iyi bilinmiyordu. Beyin kartografyası ile ilgili bütün uluslararası incelemeleri tek bir kitapta toplamaya karar verdi. Seyahatlere çıktı. Tokyo, Kopenhag, Boston ve daha birçokları. Nörologlarla, biyologlarla, radyologlarla tanıştı. Onların makalelerini inceledi. Bunlardan çeşitli sentezler yaptı. 1992'de 600 sayfalık bir kitap yayımladı. İşlevsel görüntüleme ve beynin coğrafyası. Yeni bir dünyayı, kıtaları, denizleri, takım adalarıyla benzersiz bir coğrafyayı gözler önüne seren gerçek bir atlastı. Kitap uluslararası bilim çevrelerinde büyük bir başarı kazanmıştı ama Fransız makamları hala suskunluğunu sürdürüyordu. Daha da kötüsü, Orsay'a ve Lyon'a iki pozitron kamerası alınmış ve bir kez bile onun adını kimse anmamıştı. Kendini gemisiz bir kaşif gibi hissediyordu. Böylece yeniden ama daha yoğun bir şekilde uyuşturucu kullanmaya başlamıştı. O dönemde ekstazi etkisinde yaşadığı, onu alıp başka diyarlara götüren uçuşları anımsıyordu. Ayrıca girdiği tripler sonucu kafasını yardığını da. Bu uçurumların birinin dibindeyken almıştı Atom Enerjisi Komiserliği'nden gelen mektubu. Atom Enerjisi Komiserliği bundan sonra CEA olarak geçecektir. Önce uyuşturucuya bağlı sayıklamalarının devam ettiğini sandı. Sonra gerçeği anladı. Cevap olumluydu. CEA radyoaktif izleyicili bir pozitron kamerası kullandıklarını belirtiyor ve onun çalışmalarıyla ilgileniyordu. Ayrıca özel bir komisyon onun programının finansmanı konusunda CEA'nın ne ölçüde yardımı olabileceğini saptamak için Ackerman'la görüşmeyi talep ediyordu. Eric Ackerman ertesi hafta CEA'nın Fotani-Rozos'ta merkezine gitmişti. Orada beklemediği bir şeyle karşılaştı. Kabul kurulu tamamen askerlerden oluşuyordu. Nörolog gülümsemişti. Bu üniformalar ona gençlik yıllarını 1968'i hatırlatmıştı. O sıralar Mao'cuydu ve Gelluka sokağındaki barikatlarda polislerle dövüşüyordu. Bu görüntü kendine olan güvenini artırdı. Zaten korkusunu yenmek için bir avuç benzedrin de yutmuştu. Bu gri kuşları ikna etmek gerekiyorsa onlarla konuşmalıydı. Açıklamaları birkaç saat sürdü. 1985'ten bu yana PET scan kullanımı sayesinde nasıl beynin korku bölgesinin yerinin belirlendiğini ve bu bölgede saptandığına göre hazırlanacak özel ilaçlarla nasıl korkunun insan beyni üzerindeki etkisinin azaltılabileceğini açıkladı. Tüm bunları askerlere anlattı. Sonra Profesör Jones'un çalışmalarından bahsetti. İngiliz'in nasıl beyindeki ağrı alanının yerini belirlediğinden söz etti. Bu bölgelerin psikolojik koşullandırmayla acı duyumunu sınırlandırmanın mümkün olduğunu belirtti. Tüm bunları generallerden ve askeri psikiyatrlardan oluşan bir kurulun önünde söyledi. Ardından şizofreni, bellek, imgeleme yetisi üzerine yapılan çalışmalardan söz açtı. Birçok istatistikle, makaleyle destekleyerek onlara neler yapılabileceğini gösterdi. Artık beyin kartografyası sayesinde insan beynini gözlemlemek, kontrol altında tutmak, eğitmek mümkündü. Bir ay sonra yeni bir toplantı daveti aldı. Projesini finanse etmeyi kabul ediyorlardı ama tek koşulları onun derhal Orsay'daki bir askeri hastanede Henri Becquerel Enstitüsü'nde çalışmaya başlamasıydı. Ayrıca ordudaki meslektaşlarıyla tam bir şeffaflık içinde işbirliği yapacaktı. Ackerman gülmemek için kendini zor tutmuştu. Savunma Bakanlığı için çalışacaktı. O, 70'li yılların karşı kültür hareketinin bir ürünü olan amfetamin düşkünü yoldan çıkmış psikiyatır. Ortaklarından daha kurnaz olmaya, kullanılmadan kullanmayı öğrenmeye karar verdi. Ama tamamen yanılıyordu. Odanın içinde telefonun zili yeniden yankılandı. Bu kez cevap verme gereği bile duymadı. Perdeleri açtı ve pencerenin önünde durdu. Nöbetçiler hala oradaydı. Turidin Caddesi değişik kahverengi tonları sergiliyordu. Kurumuş çamurun, altın sarısının, yorgun metallerin farklı tonları. Bunları seyrederken bir yandan da nedendir bilinmez, sarı veya pas rengi boyası yer yer kalkmış bir Çin ya da Tibet tapınağı düşünüyordu. Evet, bir başka gerçeğin üzerindeki örtü kalkıyordu. Saat 4 olmuştu ve güneş hala tepedeydi. Birden gece olmasını beklememeye karar verdi. Kaçmak için sabırsızlanıyordu. Salondan çıktı, seyahat çantasını aldı ve kapıyı açtı. Her şey korkuyla başlamıştı. Ve her şey yine onunla sona erecekti. 39. Acil çıkış merdiveninden apartmanın kapalı park yerine indi. Kapının eşiğinde durup karanlık park alanını kontrol etti. Boştu. Otoparkı boydan boya kat etti. Sonra bir kolunun arkasında yer alan ve ilk bakışta görülmeyen demir kapının sürgüsünü çekti. Önüne çıkan koridor boyunca yürüdü. Anvers Metro istasyonuna ulaştı. Arkasına baktı. Görünürde kimse yoktu. İstasyonun bekleme salonundaki yolcu kalabalığından bir an için ürktü. Sonra bu kalabalığın kaçışını kolaylaştıracağını fark etti. Hiç yavaşlamadan kalabalık arasında kendine yol açtı, gözleri seramik kaplı alanın diğer tarafındaki başka bir kapıya takıldı. Orada fotomatik kabinin yanında durup küçük delikten çıkacak fotoğraflarını bekliyormuş gibi yaptı ve cebinde taşıdığı maymuncukları çıkardı. Birkaç denemeden sonra doğru anahtarı buldu ve kimseye fark ettirmeden üzerinde "Personele aittir" yazan kapıyı açtı. Yeniden yalnız kaldı. Rahatlamıştı. Koridorda keskin bir koku vardı. Ne olduğunu anlayamadığı ve her yeri kaplamış ekşi bir gaz kokusuydu sanki. Bu dar ve uzun galeriye girdi. Ezilmiş karton kutulara, metal sandıklara çarparak, yerdeki unutulmuş kablolara takılarak ilerlemeye başladı. Etrafı aydınlatmak için asla bir şey yakma gereği duymadı. Karşısına çıkan sürgüleri, asma kilitleri, parmaklıklı kapıları, saç kapıları açtı. Geçtikten sonra onları yeniden kapatma gereği duymuyordu. Sonunda Anver Meydanı'nın altındaki ikinci park alanına ulaştı. Burası da açık yeşil boyalı zemini ve duvarları dışında ilkinin bir kopyasıydı. İçeride incin top oynuyordu. Yürümeye başladı. Ter içinde kalmıştı. Titriyordu. Birçok soğuk hissediyordu kendini. Kaygının ötesinde bu semptomları çok iyi biliyordu. Korku. Nihayet 2033 numarada park etmiş Volvo arabasını gördü. Etkileyici bir görünümü vardı. Metalik griydi. Hodrin ilinin plakasını taşıyordu. Tüm vücudu yeniden dengesine kavuşmuş, denge noktasını bulmuştu sanki. Anna'nın ilk rahatsızlıkları ortaya çıktığında durumun kötüye gitmekte olduğunu anlamıştı. Bu rahatsızlıkların her geçen gün biraz daha artacağını ve projesinin er ya da geç bir felakete dönüşeceğini herkesten daha iyi biliyordu. Bir çıkış yolu bulmalıydı. Her şeyden önce doğduğu topraklara, Asej'e geri dönmeliydi. İsmini değiştiremediğine göre yeryüzündeki diğer ekırmınların arasına gizlenebilirdi. Sadece Bas ve Hotrin illerinde 300'den fazla ekırmın vardı. Sonra asıl kaçış planını gerçekleştirebilirdi. Brezilya'ya, Yeni Zelanda'ya, Malezya'ya ya da her neresi olursa. Cebinden uzaktan kumanda aletini çıkardı. Kumandanın düğmesine basmıştı ki arkasından gelen sesle irkildi. Bir şey unutmadığına emin misin? Arkasına döndü ve birkaç metre ilerisinde kadife bir mantoya sarılmış siyah beyaz giysili bir kadın gördü. Anna Hames. Önce öfkeye kapıldı. Onu ayaklarına takılmış, uğursuz, lanetlenmiş biri olarak düşündü. Sonra fikir değiştirdi. Onu ele verebilirdi. Evet, onu ele vermek tek kurtuluşuydu. Çantasını yere bıraktı ve şefkatli bir sesle konuştu. Anna, nerelerdeydin Allah aşkına? Herkes seni arıyor. Kollarını açıp ona doğru ilerledi. Bana gelmekle ne kadar iyi yaptın. Sen kımıldama. Olduğu yerde kaldı ve ağır, çok ağır hareketlerle sesin geldiği tarafa döndü. Sağ tarafta bir kolunun arkasında başka biri daha vardı. O denli şaşırmıştı ki bir an karşısındaki kişiyi seçemedi. Sonra yavaş yavaş zihninde belli belirsiz bazı anılar canlandı. Bu kadını tanıyordu. Matilde. Kadın cevap vermeden yaklaştı. Ekerman aynı şaşkın ses tonuyla yineledi. Matilde Wilkrow. Kadın tam karşısında durdu. Eldivenli elinde otomatik bir tabanca vardı. Ekerman bir Anna'ya bir de Matilde bakıp kekeledi. Siz tanışıyor musunuz? İnsanın nöroloğa olan güveni sarsıldığında kime gidilir? Psikiyatra. Eskisi gibi heceleri yuvarlayarak kelimelerin üstüne basa basa pes bir sesle konuşuyordu. Böyle bir sesi unutmak mümkün müydü? Ağzı tükürükle doldu. Biraz önceki aynı tuhaf tadı hissetti damağında. Ama bu kez ne olduğunu biliyordu. Korkunun tadı acı, yoğun ve kötüydü. Evet, bu tadın tek nedeni korkuydu. Derisinin tüm gözeneklerinden fışkırdığını hissediyordu. Beni takip mi ettiniz? Ne istiyorsunuz? Anna yaklaştı. Çivit mavisi gözleri park alanının yeşil ışığında parlıyordu. Bir okyanus gibi karanlık, hafif çekik, Asyalı gözler. Gülümsedi. Sen ne düşünüyorsun?